Hoş geldiniz değerli kardeşim. Bugün konumuz Tanrı'ya tabi olmak. Konumuz bu bencil ve saygının mercekle aranacağı zamanda tabi olmak hakkında konuşmak biraz zor. Velakin tabi yani adapte olmak akla gelmeyecek bir konudur. Yine de kutsal kitap bunları bizden bekleyen Tanrı'dır. Bunun için bunun hakkında daha konuyu anlamamız için kutsal kitabı okuyorum. İncil Efesoslar 5. bölüm 17. ayetten 21. ayete kadar beraber okuyoruz. Ve şöyle yazıyor. O halde akılsız kişiler olmayın ama Rab isteğine ne olduğunu anlayın. İçkiye sarhoş olmayın. Bu aşağılık bir şeydir. Tersine ruhla dolun. Birbirinizle mezmurlar, ilahiler, ezgiler, ruhsal ezgilerle konuşun. Yüreğinizde Rab'be ezgi ve ilahiler yükseltin. Her durumda, her konuda Tanrı'ya ve Baba'ya Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla şükran sunun diyor. Mesih'e saygı nedeniyle birbirinize bağımlı olun. Amin. Mesih'e saygı nedeniyle birbirinize bağımlı olun, tabi olun, birbirinize saygılı olun. Sizce tabi olmanın 2000 yıllarında yeri var mıdır? Herkes özgürlük adı altında yürüyüş yapıyor, protesto yaparken okullarda öğrencilerin öğretmenine karşı tutumunda, hastanın doktora olan tutumunda, gençlerin yaşlılara karşı tutumlarında tabi olmak, saygılı olmak uzakta kalıyor. Daha kötüsü halkın yönetime karşı tavrı, ailede çocukların ebeveynlerine karşı sürekli yetersizlikle suçlanırlar. Eşler birbirine karşı çıkmakla eşitlik anlayışı sergilediklerini zannedilir. Bu zamanda ebeveynlerin toplumda gençlere ve çocuklara tabi olmayı teşvik etmeliyiz. Tarihe bakarsan özgürlük için hayatını feda edenler az değil. Bu zamanda tabi olmak konusu geçti mi, feministler ellerinin tersiyle cevap veriyor. Sizce burada aşırı hareket yapılmıyor mu? Herkes tabi olmak konusunda karşı çıkarak sınırlarını aşmıyorlar mı? Köle karşı olan görüşü göz ardı etmek doğru değildir. Sürekli olarak köleliği öne sürüp halkı, yöneticileri çaresizliğe boğarak itmek adaletten ziyade baskıdır sevgili kardeşim. Tabii ki bunlardan çok büyük acılar olmuştur. Velakin 20. yüzyılda senin ve benim payım yok deriz. Nihayetinde öyledir. Her ne yaparsan yap, oyulan yaraları iyileştirmek zor ve imkansızdır. Yine de kölelik yankısı nesilden nesile devam ediyor. Zamanımızda kölelik başka bir duruma büründü. Kadın ve erkekler ticareti binlerce kadın ve erkeklerin başlarını zevki için satıyorlar. Bu satılan kişiler öyle bir çıkmaz duruma giriyorlar ki çıkış yolu imkansız oluyor. Çıkış yolu olmadığından bedenlerini kullanmayı veriyorlar. Çok acıdır. Bunu bilerek, görerek yine tabi olmak ve bağımlılık hakkında konuşmak dünya düşünce ve standardına göre değildir kardeşim. Velakin Tanrı'nın diri sözüne bakarak değerlendirecek ve bununla öğrenmek, eğitmeye bakacağız. Bağımlı olmak konusunda bu zamanda 20. yüzyılda taşıyacağız. Burada 3 noktaya bakacak ve mercek altında tutacağız. 1. nokta Rabbin isteği. 2. nokta bağımlı olmak. 3. nokta, bugün için pratik teşvikler. Evet, 1. nokta, Rabbin isteği dedim. Bu noktayı düşünürken bir Mesih imanlısı olarak ellerin dolu olur. Fakat dolu eller Rab İsa'ya sunulup, Rabbim benim hayatımda istediği nedir diye sormalıdır. Aynı şekilde elleri boş olan da Rab İsa'ya gelip Rabbim benim hayatımda isteğin ve planın nedir diye soralım kardeşim. Gerektiği zamanda yaşayan Rab İsa cevap verecek. Yeter ki yorulup geri adım atmamaya özen gösterelim. Böylece sorularla İncil çalışmalarında karşılaşıyorsun. Sizi bilmiyorum, ben karşılaşıyorum. Bazıları bu sorularla sıkışıyor ve çıkmaza giriyor. Özgüvenini kaybediyor. Örneğin yaptığım hizmetler gerekene göre olmuyor düşüncesi doğuyor insanlarda. Gereken olmuyor, yani iyi yapamıyorum diye düşünülüyor. Toplumda okula gitmek, dersleri ve konuları seçmek, işimde nasıl hareket etmeliyim, halk arasında nasıl hareket etmeliyim gibi bu sorular Tanrı benim hayatımda isteği ve Tanrı'nın vereceği göksel hikmet ve inayete bağlıdır kardeşim. Kendinden bir şey yapamıyorsun. Okuduk 17. ayette Elçi Paulus hikmetsiz olmayın diyor. Velakin Rabbin isteğinin ne olduğunu anlamaya çalışın diyor. Bu ayeti anlamak için bundan önceki ayetleri okumalıyız. Orada soru Tanrı isteğine olduğudur. 15. ayette okumadık. Akılsızlar gibi değil, velakin akıl sahipleri gibi davranın diyor. 16. ayette devamla uygun zamana bakıp fırsatı değerlendirmektir diyor. Günlerin fena ve çıkmaza gireceği yazılıyor. Bunun için okuduğumuz bölümden başında iki uyarı görüyoruz. Birisi ışıkta yürümek ve yaşamak. İkinci nokta sevgide yürüyerek yaşamak. Tanrı'nın akıllı yani hikmetli kişiden sorduğu iki görüş soruyor. Bu iki görüş veya da görünüş hayat tarzıdır. Bunu hayatın boyunca sona kadar ışıkta yürümeyi, sevgide yürümeyi sürdürmelisin. Sürdürmeliyiz. Benim için de geçerli. Ben de sizin gibi bir insanım. Ben de bu iki şeyi aklımda, fikrimde yerleştiriyorum. Işıkta yürüyeceğim, sevgiyi de yani severek yürüyeceğim. Tanrı'ya bağımlı, sevgi olan Tanrı, ona bağımlı olarak yürümeyi sürdürmem lazım, sürdürmemiz lazım sevgili kardeşim. Bu ikili görünüş önceden saydım. Sevgide ve ışıkta yürümek, ışık neymiş? Rab İsa'dır. Rab İsa'da İncil ne diyor? Ben dünyanın ışığıyım. Yuhanna 8, 12. ayette. Tanrı sevgidir. 1. Yuhanna 4:8'de. Sevgide yürümek, ışıkta yürümek, İsa ile yürümek, Tanrı'yla yürümektir. Tanrı'ya bağımlı bir adım atmaktır kardeşim. Tanrı bunu istiyor. Işık olan Rab İsa ile yürümemiz ve Tanrı isteğini yansıtmamızdır. Amin mi? Bu iki şeye benzer insanlar da vardır. Ruhsallığa doğru, insan doğasına doğru. Bunlar Rab İsa ve Tanrı gibi uyumlu değil. Daha çok birbirine zıttır. Ruhsal doğa ve bedensel doğa. Tanrı sadece ruhtur. Bunda umutsuz değiliz. Bunun için fırsatları değerlendirip Mesih İsa adıyla Tanrı'ya sunmalıyız kardeşim. Tekrar diyorum. Fırsatları dikkat ederek değerlendirmeliyiz kardeşim. Bunlar Mesih İsa şehadeti fırsatıdır. Başkasına yardım fırsatı, bunlara dikkat edip değerlendirmeliyiz. Değerlendirmek demek Mesih İsa adıyla Tanrı'nın ışığını, sevgisini yansıtmak, bunun için Tanrı'yla yaşayarak Tanrı'yı yüceltme imkanlarını araştırmalıyız. Örneğin Tanrım bugün ben ne yapabilirim diye dua edin ve Rab İsa kalbinize koyacak. Hamdolsun. Çünkü bizim yaşayan Rabbimiz var. Bizim elimizden tutan Rabbimiz var. Bizi kollayan Rabbimiz var. Bizi takip eden Rabbimiz var. Düştüğümüzde elimizden tutan Rabbimiz var. Amin. Fırsatı değerlendirmek eski çevrede satın alındır. Yani zamanını vermekle satın alıyorsun. Bu kurbandır, sunudur ve fedakarlıktır. Siz nasılsınız? Tekrar diyorum, neden yapmalıyız? Çünkü günler fenadır ve yani günah hayatı ilerlemektedir ve bunu etrafımızda görüyoruz. Bunu 20. yüzyılda etrafımızda görüyoruz. Bu günah virüsüne sana bulaşmamasını sağlamak için sürekli ne yapacağız? Işıkta yürümeliyiz. Yani Tanrı sözüne göre yaşamakta güç ve kuvvet alıyorsun. İncil Romalılar 8:37. ayette diyor ki, Mesih ile yani ışıkta ve sevgide yürümekle ne oluyor? Kazananlardan üstün oluyoruz. Amin mi? Bunun için sürekli olarak Mesih İsa adıyla Tanrı'da ve Tanrı'yla sevinçliyiz. Rab ise bugün günahkar ve karanlık dünyaya ışık saçmakla insanları aydınlatmak için geldi. Bunu seni kullanarak, beni kullanarak. Çünkü ışıkta yürüyoruz. Işık, elinde ışık olan ne yapar? Etrafı aydınlatır. Hamdolsun. Kazananlardan üstün oluyoruz diye okuduk. Şimdi görüyorsunuz, o olimpiyat oyunlarında insanlar koşturuyorlar 4 senede bir, 2 senede bir. Kendilerini geliştiriyorlar ve kazanıyor, bir madalya alıyorlar. İkinci yıl geçersiz sayılıyor. Ama Mesih İsa da kazananlardan, onlardan daha üstün ve kalıcıdır kardeşim. Onun için günlük hayatımızda nasıl adım attığımızı dikkat edelim. Mesih İsa adıyla biz ona ait olanlar dünyanın ışığıdır diye okuduk. İncil Matta 4:15'te henüz Rab İsa gelmediğine göre bekleme anındaki zamanı ışık ve sevgiyle Tanrı'yı yücelterek yaşamalıyız. Rab İsa ona ait olanları yanına aldığında bunlar yani yüceltme ve imkanı aramak gerekmeyecek. Çünkü yüceler yücesinin yanında olacağız kardeşim. Burada fedakarlık ettiğimiz zaman gayret ettiğimiz zaman, maddi yardım yaptığımız zaman, başkalarına el yardımı ve Mesih İsa adıyla Tanrı'yı yücelterek yaşamın meyvelerini orada göreceğiz. Siz de bu özlemle yaşıyor musunuz? Orada yetkin ışık, yetkin sevgiyle karşılaşacak ve karşılaşacağız. Amin mi? Bu da yaşayan Tanrı'dır sevgili kardeşim. Bunu anladığımızda buna göre hareket etmemiz lazım. O zaman Tanrı'nın bizde isteğin ne olduğunu anlarız. Tanrı sevgisi, Tanrı ışığını yansıtmakla kendimizi, kendi planlarımızı, uğraşılarımızı yaparak rahat şekilde yansıtabiliriz. Birinci nokta dedik, Tanrı ışık ve sevgisi anlamış olduk. Şimdi ikinci noktaya geldik. Bağımlı, adapte olmak dedim. Her şeye gereken şekilde yani Tanrı sözüne göre yaptığımızda birbirimize bağımlı ve kaynaşmayı sağlıyor. İncil'e göre bağımlılığın anlamı birbirimize ihtiyacımız olduğudur. İncil Filipililer 2:3. ayette diyor ki her birimiz alçak gönüllülükle diğerini yüksek tutarak yaşayalım. Bu nedenle bağımlılık Tanrı isteğinin bir parçası olduğunu anlıyoruz değil mi? Bağımlılık demek karşıdakini benden yüksek saymak. Karşıdaki insanı benden yüksek saymak. Kardeşini benden yüksek saymak. Ve o zaman bağımlılığı yansıtmış oluyoruz. Tekrar ve tekrar söylüyorum kardeşim. Işıkta yürürsen, sevgide yürürsen Mesih İsa'da Tanrı'nın isteğin ne olduğunu anlamak ve anlamamak imkansızdır. Çünkü Mesih İsa'ya ait olanlara Tanrı'nın kutsal ruhu vasıtasıyla biz Mesih inanlarına eşlik ediyoruz. Daha ileri giderek ona tabi olanlara, Mesih İsa'ya tabi olanlara ve Tanrı'yı sevenlere ne diyor Rab İsa? Biz ona gelip onda mesken tutacağız. Ne güzel değil mi? Tanrı tahtından kutsal ruh vasıtasıyla benim kalbime, senin kalbine de mesken tutuyor ve bizi idare ediyor. Amin. Bu şekilde yaşayan Rabbimiz var. Bunun için elimizdeki inancı savsaklamayalım, fakat elimizde bir bayrak gibi tutup onunla yaşayalım ve yansıtalım. 18. ayette uygulamamız için bir ipucu sunuyor. Elçi Pavlus, şarapla sarhoş olmayın, onda edepsizlik vardır, fakat ruhla dolun. Bunu biraz açıklamak iyi olur. Burada önceki örnekle gibi dua var. Şarapla mest olmak ve ruhla mest olmak, bunlar birbirine zıttır. Birisi tanrısal, öbürü insansal diyebiliriz. Bunlardan birisi eski insan, ikinci Mesih'te yeniden doğan yeni insandır. Şimdi ortada duruyoruz kardeşim. Bir yana dönersen şarapla, yani dünya şeylerle doluyorsun, öbür tarafa dönersen ruhla doluyorsun. Yani Tanrı sözü, Tanrı umudu ve sevgisiyle dolmaktır kardeşim. Bu durumda hangi tarafa döneceğimiz kendi kararımızdır. Tanrı mecbur etmiyor, velakin sunuyor. İncil Vahiy 22:17'de diyor ki, isteyen gelsin, ücretsiz hayat suyunu alsın diyor sevgi dolu Tanrı. Buna göre şarapla veya ruhla dolmayı kendi kendimize sorabiliriz. Eğer şarabı düşünürsek, orada şarapla sarhoş olmaktan okuyoruz. Bu da edepsizlik var diyor. Şimdi ben burada şarap içmeyin demiyorum. Sakın yanlış anlayın. Sarhoş olmayacaksın. Sarhoş olur mu? Edepsizlik ve kavga, gürültü oradan kaynaklanıyor. Her ne zaman sarhoş olursak, trafikte düzensizlik, cinsel alanda düzensizlik, arkadaşlar arasında düzensizlik, bunu güncel haberlerde duyuyoruz ve okuyoruz. Yani kendimden bir şey uydurmuyorum. Bu açık ve seçik bir şekilde duyuluyor. Birkaç gün önce Hollanda'nın bir yerine festival vardı. Yüzlerce kişi sarhoşluktan ormanda olabilecek her pis şeyi yapıp sızmışlar. Şarapla sarhoş olmakla şarabın sana eşlik etmesini sağlıyorsun. Bununla nefsini korumak ve zapt etmekle bunlar devre dışı kalıyor. Ruhsal bakımdan düşünürsek, sarhoşluk anında karanlık güçler ne yapıyor? Harekete geçiyor kardeşim. Seni etkisiz hale getiriyor. Bununla dikkatini dağıtıyor ve devamında bilinçli hareket etmeni engelliyor. Elçiler 1. Petrus 1. bölümde diyor ki, söylediği gibi şeytanın pençesine düşebiliyorsun. Uyanık olmalı, kendimize, nefsimize hakim olmalıyız. Burada hoşuma giden elçi Pavlus'un iki taraf, yani alternatif sunup seçimi bana veya sana bırakıyor. Önceki vaazlarda Tanrı inayeti iki kelimedir. Birisi iman, öbürüsü amel. Burada da aynı şeyi görüyoruz bugün. Bugün de elçi Pavlus iki tarafı bize gösteriyor. Diyor Pavlus, iki taraf, yani alternatif sunuyorum, seçimi bana ve sana bırakıyor. Tanrı kenarda duruyor. İncil'in Vahiy bölümünün 3. bölümü 20. ayetinde diyor ki, işte Rab İsa sana çağırıyor, bana söylüyor ve diyor ki, işte kapıda duruyor ve çalıyorum. Birisi kapıyı açar ve onunla akşam yemeği yiyeceğim diyor. Yani kapıyı açmak, kararı sen vereceksin kardeşim. Tanrı vermiyor. Tanrı hazır oluyor. Ben hazırım diyor. Necmi Bey kapıyı açarsa onunla gireceğim, onunla yemek yiyeceğim diyor. Önceki vaazlarda yine inayet demiştim. Uyarmak ve çözüm sağlamaya inayet deriz kardeşim. Şimdi benim uyarmam inayettir. Eğer Nuh'u düşünürsek, tufandan sonra orada bir cümle geçiyor. Tekvin 9. bölümde zannımca orada diyor ki, Nuh Tanrı'nın gözünde inayet buldu. Bugün sana bunu sunmam Tanrı'nın gözünde inayet bulduğun içindir kardeşim. Ve bunun için bugün okuduğum İncil ayetlerinde Elçi Pavlus'un yapmam gerekeni ve yapmamam gerekeni paralel olarak sunuyor. Ne okuyoruz? Ruhla dolun. Bunu kendimiz yapabilir miyiz? Rab İsa'da kutsal ruhu aldık. Eğer Mesih'e, İsa'ya iman ediyorsak, etmiyorsak şimdi çaresine bakalım. Mesih'te bedenen ve kutsal ruhla vaftiz olduk. Bu doğrudur. Tanrı ruhunu Rab İsa göğe çıkmasından 10 gün sonra Mesih'e ait olanlara kutsal ruhla doldurdu. Bununla Rab İsa ruhuyla içimizde mesken tutuyor, demin söylediğim gibi. Hamdolsun. Bunu Mesih inanlısının elinden kimse alamaz. Velakin her gün teşvik ve seçenekle kutsal ruhla dolmayı ne yapacağız? İstemeliyiz kardeşim. Bunu İncil'de elçiler 2. bölümde görüyoruz. Ne yaptılar? Ruhla doldular ve sadık kaldılar. Aynı elçiler 1. bölümde 4. ayette Yeruşalim'de bekleme zamanına uydular. Her zaman Tanrı sözüne göre adımlarımızı atmalıyız. Rab ise onlarla veda ederken ne dedi onlara? Gidin Yeruşalim'de bekleyin. Ve 10 gün beklediler ve 10. gün onlara kutsal ruh teselli olarak gönderildi. 500 sene sonra değil, 300 sene sonra değil, 10 gün sonra. Kimilerin işte kutsal ruhun bir kişi ve 600 sene sonra ortaya çıktığı demesi doğru bir adım değil kardeşim. 10 gün sonra kutsal ruh, teselli ruhu elçilerin ve iman edenlerin üzerine döküldü. Ve ondan itibaren her iman eden, her Mesih İsa'yı kurtarıcısı olarak kabul edenen üzerine kutsal ruh geliyor. Ve o ruh seni yönetiyor. Çünkü Rab İsa o kutsal ruh vasıtasıyla sende mesken tutuyor. Amin. Bununla kendi birbirimizi güçlendirmeliyiz. Tek teselli ruhu olan kutsal ruh, ruh Tanrı ruhudur. Daha sonra ruhuyla dolmayı görüyoruz. 4. bölümde elçilerin işlerinde duadan sonra ne oldu? Toplandıkları oda sarsıldı. Hepsi kutsal ruhla doldular. Hamdolsun. Bununla Tanrı sözüne beklenmeyen bekleme cesaretiyle anlatmaya, yaşamaya başladılar. Her iki durumda elçiler 2. bölüm 4. bölümde veya 4:31 bölüm ayette Tanrı'nın verdiği görevlere sadık kaldıklarını okuyoruz. İstediğini yapıyorlardı. Tanrı'nın istediğini yapıyorlardı. Duada kendilerini Rab İsa'ya yönelmiş şekilde ne yapıyorlardı? Dua ediyorlardı kardeşim. Onun için gözümüzü imanı başlatan ve tamamlayandan lütfen ayırmayalım. Buna göre kardeşim bize Mesih İsa adıyla Tanrı'ya yaklaşarak bu iki noktayı göz önünde bulundurmalıyız. Birisi itaat, ikincisi İsa adıyla Tanrı'ya odaklanmak. Tekrar söylüyorum. Hayatımızda birincisi itaat, ikincisi Mesih İsa adıyla Tanrı'ya odaklanmak. Odaklanmış şekilde Rab İsa hayatımızın merkezi olacak şekilde yaşayalım. Yani önüne, arkana, sağına, soluna baktığında Mesih İsa aklında olarak yaşamalı. Bunu çalışırken yapmalısın. Bunu yürürken yapmalısın. Bunu yatarken, yatmaya giderken yapmalısın. Bunu uyandığın zaman yapmalısın. Yani Rab İsa'nın önünde, yanında, etrafında seni kollayan olduğunu kabul ederek, düşünerek, inanarak hareket etmeliyiz. Bununla kendimizi İsa adıyla Tanrı'ya verdiğimizde, verebildiğimiz nispette verirsek, o nispette farkında olacağız. Anlıyoruz değil mi? Vereceğin nispetle. Bir örnek veriyorum. %50 verirsin, %50 olabilir. Fakat %100 verirsen %100'dür. Şimdi ben bunda demiyorum ki otur bir köşede oturup elinde kutsal kitap orada %100 vermiyorsun. Onu demek istemedim. Fakat yürürken, konuşurken günlük hayatımız Mesih'e, Tanrı'ya tabi olarak yaşamaya el verelim. Elçi Paulus bize Tanrı ruhuyla dolmanızı teşvik ederken Tanrı'ya tam bağımlılık yaşamak, Tanrı'ya güvenmekle gelişmeliyiz. Elçi Yakup birinci bölümde diyor ki, eğer şüphelenerek dua edersek rüzgarın süpürdüğü yaprak parçalarına benzeriz. Onun için güvenmek ve güvenmektir. Kutsal ruhla odolmak denizin derinliklerine benzer. Derine inersen daha çok şeyler görebilirsin. Doğru mu? Bunu sen mi sıralayacaksın? Hayır. Sen mi düzenleyerek hareket edeceksin? Bu da hayır. Sen Tanrı sözünün derinliklerine inerek göreceksin. Daha sonra Tanrı sözü ve kutsal ruh rehberliğinde Mesih İsa adıyla Tanrı'nın derinliklerine ineceksin kardeşim. Bu kutsal ruhla dolmaktır. Dua ve itaatle kendini Mesih İsa adıyla Tanrı'ya ver. Devamında hayretler içerisinde Tanrı inayetini fark edecek ve göreceksin. Hamdolsun. 21. ayette Mesih'ten duyduğumuz saygıdan diyor, birbirinize bağımlı ve tabi olun. Tabi olmayı bir ihtimal kendin beceremezsin. Önce açıkladığım gibi önce Tanrı'ya yönelmelisin. Rab İsa'ya kurtarıcı olarak iman, dua ve itaatle kutsal ruha malik oluyorsun. Kutsal ruhla Tanrı'ya yakınlık sağlanıyor. Bizdeki Tanrı bağımlılığını Tanrı'ya yansıtmak için Tanrı'ya yönelip göstermeliyiz. Bağımlılık demek karşıdakine sadakattir. Yetki dahilinde karşıda olan Tanrı'ya sadık ve bağımlı olmalıyız. Senin günlük hayatının onu yetkisini ona vereceksin. Diyecek Tanrım ben yapamıyorum, sen beni yönlendir diyeceğiz. Kutsal kitap hangi bağımlılık hakkında konuşuyor? Önce evlilikten kadın ve erkek bağımlılığı. Kilise fertleri arasındaki bağımlılık. Kilise ve nazırlar, yöneticiler arasındaki ilişki. Halk ve yöneticiler arasındaki ilişki. Çocukların ebeveynlerine karşı olan ilişki. Bu şekilde listeyi uzatabiliriz. Yaşadığımız 20. yüzyılda bağımlılık pek tasvip edilmez dedim. Umursanmaz, bu bize İncil'e göre son zaman yaklaştığına işaret ediyor kardeşim. Rab İsa İncil Matta 24-12. Ayette fesat çoğalacağından sevgi soğuyacak diyor. Peki fesat nedir? Başka çevirilerde disiplinsiz sözü konur. Sözleri geçer. Yani toplumsal günah hayatı. Yönetimlere karşı gelmek, her tarafı talan etmek fesat yerine geliyor. Fesat başkasını kandırıp isyan etmektir. Başkalarını takmayarak, dikkate almayarak yaşamaktır. Fesat bu. Bu hükümet ve yönetici kanunlarından daha ileri Tanrı sözü ve hayat tarzını yok saymaya giriyor. Toplum arasında bizler nasılız kardeşim? Yetki ve saygıyı nerede, hangi derecede? Kişiye sorarsan hemen sana şu sebeplerden hükümete karşıyım der. 10 kişiye sor, 10 ayrı neden duyarsın. Bu hükümet yöneticileri için olduğu gibi Tanrı sözü için de böyledir. Tabii ki bütün insanlar öyle değil, fakat çoğunlukla böyledir kardeşim, ne yazık. Ben onlara uymamak için kendime dikkat ediyorum. Sen de yapıyor musun? Saygı ve bağımlılık prensibini ne ben, ne sen, ne de yasal yönetime görürüz. Ancak Tanrı'ya ve onun sözüne bakarak görürüz. Hamdolsun. Daha yönetimler yokken Tanrı Peygamber Musa'ya yetki ve saygı hakkında öğrettiğini kutsal kitapta görüyoruz. Ne zaman zorlanırsak Tanrı'ya İsa adıyla yönelirsek ondan kuvvet ve göksel hikmet alırız. Bir düşünün, Tanrı'nın sözüne yazdığı gibi Tanrı sözüne itaat etmeyerek yaşanırsa o zaman Tanrı'ya itaatsizlik ve saygısızlık olduğunu gösterir. Bu kutsal ruhla dolu olmaktan kaynaklanmıyor. Yaşayamıyorsun. Bu nedenle kardeşim ben sizi Tanrı'nın diri sözü olan kutsal kitabı çalışmak, itaat etmeye teşvik ediyorum. Bu zamanda Mesih İsa adıyla Tanrı sözünde yazıldığı gibi, gösterildiği gibi kardeşim kabul ederek kutsal ışık ve sevgide yaşayalım. Amin mi? Çünkü Tanrı kanunları yetkisi Tanrı sözünde verildi. Bunu yok saymayarak yaşamayalım. Birçok kimse ruhun yani kutsal ruhun engellendiğini, pasif hale geldiğini görürüz. Yerlerinde sayıyorlar. Sevinç geriliyor, sosyal yaşantı geriliyor. Çabuk sinirleniyorlar. İş barış yok, iç barış yok. Selamet yok, rahatlık yok, itaat, sevgi yok, rahatlık ve canlılık da yoktur. Onun için kendi kendimize dikkat edelim. Ve aynı elçi Paulus'un anlatmaya çalıştığı gibi ben Mesih'te var mıyım? Mesih bende yaşıyor mu diye kendi kendimizi test edelim. Amin. Üçüncü noktaya geliyoruz ve son nokta neydi? Bugün için pratik uygulama. Okuduğumuz 19. ve 20. ayette önce anlattığım bağımlılığın meyveleri olarak görmeliyiz. Bu meyveler için topluluk ve fert Mesih'e ait olarak yaşamalıdır. Birbirimize karşı bağımlı, saygılı ve Tanrı'ya hareket edersek sonuç muazzam olacak. Sevinmeliyiz. Ben bundan haddinden fazla sevinç duyuyorum kardeşim. Çünkü ben Mesih'e aitim. Bu ayetlerde 3 tane fiil eylem görüyoruz. Birisi konuşmak, anlatmak, ikincisi terennüm etmek, ezgiler söylemek, 3 şükran sunmak. 3 noktaya bakıyoruz. Konuşmak, bununla kimseyi dışlamadan beraber konuşmalıyız. Ne okuyoruz? Toplantılarda birbirinize yürekten ilahi mezmurlar, terennümler edin. Burada bütün söz ve eylemleri kapsıyor. Konuşmak. Beraber okuduğumuz Mesih şehadeti, tanıklık, duamız, ilahiler, Mesih'e ait toplumda paylaşılan, konuşulan sözlerdir. Bunlar bizi seven Tanrı'yla yaşanan tecrübelerdir. Tanrı'yla olan ilişkide, mezmurlarda, sıkıntılarda dahi sevinç ve şükran sunabiliyorsun. Örneğin Peygamber ve Kral Davut Tanrı'ya soruyor. Neden iyi insanlar sıkıntı içinde, kötü insanlar işleri iyi gidiyor? Tabii ki bu Kral Davut'un mezmuru. Eski ayetten. O zaman kutsal ruh verilmemişti. O anda Mesih'in bedenini tanımıyorlardı. Bu nedenle bu zamanda mezmurlar ve ilahiler olmalı. Tanrı'yla hayatın devamında ilahilerle devam etmelidir. İlahiler bir nevi çiçek, güzel kokan çiçekleri Tanrı'ya iletmektir. İlahilerde Tanrı Rab İsa'yı yüceltiyor. İsa adıyla Tanrı'ya güzel kokular sunuyoruz kardeşim, demin söylediğim gibi. Böyle durumda biri toplantı salonuna girerse o anda görünen tek şey ve görülmesi olan tek şey Mesih İsa'da Tanrı'nın ilk sırada olduğudur. Amin mi? Rabbin yüceliği için ilahi bununla haçta senin ve benim için kanını aktarak ölen ve dirilen Rab İsa'yı yüceltmeliyiz. O şimdi babanın sağında diyor kutsal kitap. Kutsal kitap yanında ilahiler derstir. Eski doğa insanı yok der. Yeni doğa insanı Mesih İsa'yı giyinmek ve bununla yaşamayı sağlar. Eski doğa dediğim eski doğa benliktir. Ben. Ama yeni doğa ben değil, Mesih İsa. Bazı ilahiler sözleri son zamanda işaret eder. Bunun için ilahi dua, tanıklık, kutsal kitap öğretisiyle beraber olmalı. Paralel gitmeli. Bunu yalnız pazar günü toplantıda değil, bütün günler kutsal ruhla dolu olarak Rab İsa'yı yüceltmeliyiz. Her gün uyandığınızda Rab İsa'nın huzuruna gideceğiz. Her gün çalıştığımızda Rab İsa'nın huzurunda olacağız. Her gün yatmaya gittiğimizde Rab İsa'nın huzurunda olacağız. Amin. Devamında hikmetli adımlar, hikmetli hayat, aydın, yani ışık ve sevgide yaşıyoruz. Birbirimize olan bağımlılık, birbirimizi dinlemeliyiz. Bunu Rab İsa da Tanrı'ya hamd ve şükür ve şükranla sunmamız lazım. Bozuk notayla uygun olmayan sesle de Tanrı'yı yüceltiriz. Notayı ve sesi tamamlayan ne? Kutsal ruhtur. Konu kalbimizin ne tarafa attığıdır. Önce söylediğim, kalbimiz şarapla dolmayı mı yoksa daha çok ruhla dolmayı mı çarpıyor? Buna bakmalı. Okuduğumuz ayetlerin sonunda şükran görüyoruz. Hamdolsun, şükran Tanrı'nın beklediği şeydir. Her durumda Rab İsa adıyla Tanrı'ya şükür, teşekkür etmeli. Belki zordur her şey için teşekkür etmek. Kutsal ruhla dolan ruhuyla teşekkür edebiliyor, dua edebiliyor ve ilahilerle terennüm edebiliyor. Demin söyledim, bozuk notayla yapsan yine Tanrı seni dinliyor. Geçen bir makale okudum. Bir kilisede yaşlı bir adam sürekli her gün terennüm ediyor, ilahiler söylüyor fakat sesi bozuk diyorlar etraftakiler ve bir zaman sonra güzel ilahi söyleyen bir adamı getiriyorlar oraya ve adama diyorlar ki sen bu işi bırak, sen iyi söylemiyorsun, bu adam çok güzel söyler. Arkadaşın cevabı ne biliyor musunuz? Benim söylediğimi yukarıdan duydular diyor. Ve onun için bir sıkıntım yok. Yani biz dua ederken, biz ilahi söylerken, biz yanlış da yapsak, yanlış da konuşsak, yanlış bir nota da versek, yanlış kelimeler de söylesek, ne diyor? Kutsal ruh onu yetkin bir hale getirir ve babaya sunar. Amin. Böyle bir Tanrımız var. Bunun için bugün her şeyimizi bir yana atıp Rab İsa, yaşayan İsa Mesih'in kim olduğunu, ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Ona göre adımlarımızı atalım ve pişman olmayacağız kardeşim. Ben 17-18 yaşlarında Rab İsa'yı tanıdım. Şimdi 70'in üzerindeyim. Hala aynı mutluluk, aynı sevinç, aynı güçle devam ediyorum. Rab sizi bereketlesin. Rab İsa bana gelen pişman olmayacak ve sonsuz hayata malik olacaktır. Bugün kurtuluş günüdür. Bugün değerli gündür kardeşim. Bugün kurtuluş günü. Neden? Çünkü Rab İsa bekliyor. Dua edelim. Çünkü artık pek az zaman gelecek olan gecikmeyecektir. Rab İsa Mesih. Rab seni mübarek kılsın, seni korusun. Rab sana yüzünü parlatsın, sana lütfetsin. Rab sana yüzünü kaldırsın ve sana selamet versin. Amin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.